Ayrım 31, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 346. 14. Bölüm. Açık kapıdan bir çift kırlangıç durmadan eve giriyor, çıkıyor, vıcırdaşıyor. Bir süre gözden yitiyor, sonra vıcırdaşarak geliyor. Evin içinde otların, kamışların altında bir şeyler araştırırcasına dolaşıyor. Sonra da çıkıp gidiyorlardı. Kırlangıçlar Mustafa'nın sevinciydi. Her evde bir kırlangıç yuvası vardı da kendi evlerinde yoktu. İnşallah şimdi bu kuşlar gelecekler, evin üstünün altına yuvalarına kuracaklardı. Mustafa her şeyi, peygamberin tasvirini, Hasan Ağa'nın türküsünü, yanında küçük bir köpek gibi dolaşan kekliğini, her şeyi unutmuş kırlangıçları izliyor, onların hiçbir devinimini kaçırmıyordu. Bir sabahtı daha Mustafa yarı uykulu yarı uyanıktı. Zero Hatun kapıyı açar açmaz kırlangıçların ok gibi dışarıya fırladıklarını gördü. Güneş biraz sonra doğacaktı. Güneşin doğuşuyla birlikte de kırlangıçlar kapıdan ok gibi girecekler, evin otları salmaları altında bir süre uçacaklar, sonra varıp ana kalasa, üstüne ağızlarındaki küçücük çamuru yapıştıracaklardı. Kimi günler Zero Hatun geç uyanıyor, kırlangıçlarsa bir kapıya bir pencereye gidiyor, çıkamayınca telaşla geriye uçuyor, evin içinde dönüp duruyorlar, kapı açılınca da dışarıya fırlıyorlar, biraz sonra da geriye geliyorlardı. Bu sabah kırlangıçlarda başka bir telaş, başka bir hız vardı. Evden dışarıya, dışarıdan eve mekik dokuyorlardı. Öyle hızlı gelip ağızlarındaki çamuru ustuna öyle çabuk yapıştırıyorlardı ki her şey göz açıp kapayıncaya kadar oluyordu. Onların gidiş gelişlerini izlemek Mustafa'nın başını döndürüyordu ya, sonuna kadar izlemekten de geriye kalmıyordu. Bir sabah yataktan kalktığında alacakaranlıkta, orta direkle ustunun birleştiği yerde kırlangıçların ak topraktan küçük kabarcıklarla bezenmiş yuvalarını yarı yarıya ortaya çıkardıklarını gördü. Doğruca Mehmet'e koştu. Avlu çitinin yanındaki incir ağacının altında durdu. "Mehmet, Mehmet!" diye bağırdı. Mehmet telaşla dışarı çıktı, yanına geldi. Mustafa Mehmet'in elinden tuttu, çekti evlerine götürdü. Yuvanın altında durdular. Mustafa ağzı kulaklarında, "Bak Mehmet, bak," dedi. Başını yukarıya kaldırıp yuvayı gösterdi. Yuvayı görünce Mehmet de Mustafa kadar sevindi. "Bu iyi işte," dedi. "Her şey yolunda gidiyor. Zero teyze de paracıkları söküldü. Ferhat Usta arabası almaya gittiler."
"Beklemekten öldüm," diye konuştu Mustafa. "Üç gün oldu gelmediler."
"En güzel arabayı seçiyorlar. Gıcır gıcır, yeşil. Tarlalara, ekinlere, her bir şeye ortak olacağız. Siz de olunca bizimle hiçbir yere, Düldül Dağı'nın arkasına gitmeyeceksiniz."
"Belli olmaz ya, ben gitmem. Ölünceye kadar senin de çalışır dururuz."
"Biz senin de o mağaraya bile girdik," dedi Mehmet. "Of be, o yılanı da nasıl bir kurşunda devirdin?"
Mustafa mahcup oldu.
"Bana kim öğretti ki tabanca sıkmayı?" "Kim?" "Ali Çavuş. Benim ustam Ali Çavuş. Böyle bir ustası olan değil, koskoca bir yılanı vurmak karıncayı gözünden vurmalı değil mi?"
Mustafa bugün alçak gönüllüydü. Evlerine kırlangıçların yuva yapması onun için bir utkuydu. Yuvanın sevinci onu böylesine alçak gönüllü yapmıştı. Bu arada da kırlangıçlar eve ok gibi giriyorlar, ağızlarını yuvaya bir sürüyorlar, azıcık vızırdaşıp ok gibi geri çıkıyorlardı. Mustafa ile Mehmet yere oturup sırtlarını huğun çitine dayadılar. Öğleye kadar kırlangıçların gidiş gelişlerini izlediler. Yuvaya her çamur ekleyişlerindeki vıcırtılı sevinçlerini onlarla paylaştılar.
"Yeşil," diye kendi kendine söylendi kuşu olan.
"Yeşil olan ne?"
"Ferhat Usta, Bursa'nın İnegöl kasabasından araba."
"En güzeli o mu?"
Mehmet bütün arabaların ustalarını biliyordu.
"Bir de Şamlı Hasan Hüseyin var.
Bir de..." Kuşu olan Mehmet şu dünyada ne kadar araba ustası varsa hepsini saydı döktü.
"Ben de hepsini biliyorum," dedi Mustafa. "Hepsini de gördüm."
"Yalancık, o kadar arabayı nerede gördün?"
"Orada hani anamla denize gitmiştik ya, Toprakkale istasyonunda. Orada trene inmiştik. Orada deve dikenlerinin içinde salmanı yitirmiştim. Arabalar hep tozluydu. Tozları sildikçe altından nakışlar, boyalar çıkıyordu. Ah şimdi salmanı bir ele geçirsem, yılanı vurduğum gibi tam alnının ortasından."
Zero onlara kısır yapmıştı. Mehmet ve Mustafa da kısıra bayılırlardı.
"Bilin bakalım size ne yaptım çocuklar?"
"Kısır," dedi Mehmet, "kokusundan anladım."
"Ben de anladım," dedi Mustafa.
Kısıra yumuldular. Bir yediler, karınları şişti. Onlar yemeği bitirmişlerdi ki Nuri damladı.
"Yetişin," diye tıkanarak, "var yetişin, daha ne duruyorsunuz burada? Havva anayı gene cin tuttu."
Kaleye yukarı aldı yatırdı. Onun arkasından da Mustafa ile Mehmet kendilerini dışarıya attılar. Havva ana susuz kuyunun yanı başına yatmış debeleniyor, ellerini sıkıp birer yumruk yapmış, ağzı köpürüyor, başına birikmiş kadınlar onun parmaklarını açmaya çalışıyorlar, öteki kadınlar da ağzının köpüğünü siliyorlardı. Havva ana gözlerini sonuna kadar belertmiş, karası hiç kalmamış salt apak bir yumruğu. Uzun bir uğraştan sonra kadınlar Havva ananın ellerini açtılar, yüzüne su serpelediler. Havva ana gözlerini kapadı. Bir süre öyle yorgun, yüzü sararmış, dudakları morarmış, kolları açılmış, iki yanına düşüvermiş, öylece dingin ortada kala kalmış. Başındaki kadınların gözleri onda. Aşağı yukarı köyün bütün çocukları orada gözlerini Havva anaya dikmişler, sabırsızlıkla onun uyanmasını bekliyorlar. Havva ana önce gözlerini açtı. Ağzı yukarı yatıyordu, bir süre gökyüzünü araştırdı. Gökten, Akdeniz'den apak bulutlar gelip dağlara yukarı gidiyorlardı. Köyün üstünde kaleden dağa, dağdan ırmağın üstüne 3 tane leylek dönüyordu. Kırlangıçlar zigzaklar çizerek yüzlerce oradan oraya uçuyorlardı. Havva ana yeniden gözlerini kapadı. Kapalı gözlerini göz kapaklarının altında kıpırdıyordu. Sonra birden doğruluverip kıçının üstüne oturdu. Sağa sola dünyayı ilk olaraktan görüyormuşçasına şaşkınlıkla baktı. Gözlerini de yöresinde halka olmuş kadınların, kızların, çocukların üstünde gezdirdi. Ellerini yere dayadı, birkaç kez kalkmaya davrandı, kalkamadı. Kendi kendine gülümsedi. İki kadın hemen koşup koluna girdiler, yerden kaldırdılar. ''Sağ olun kızlarım.'' Kadınların kolundan çıktı. Abbas Usta'nın özenerek onun için yaptığı, üstüne minder koyup yumuşattığı işlemeli tahta koltuğa çöktü. ''Su getirin.'' Köyün bütün çocukları, kız, erkek yöresini almışlar, bekliyorlar, onun gözünün içine bakıyorlardı. Kadınlar, kızlarsa yandaki kayalığın sekizine dizilmişler, hiç ses çıkarmıyorlardı.
''Bana değneğimi getirin.''
Kızılcık dalından gene Abbas Usta'nın özene bezene işlediği, üstüne büyülü nakışlar döktürdüğü değneği bir genç getirdi, onun eline verdi. Havva ana değneği şöyle bir tepeden tırnağa süzdü, gözlerini önce çocukların sonra kadınların üstünde teker teker dolaştırdı. Değneğini kucağına çekti. Çocuklar oraya tozlu toprağın üstüne sessizce çöktüler, bağdaş kurup oturdular. Düldül dağının arkası güllük gülistanlıktır.
Ben bir ovaya düşmüşüm, bir sıcak bir sıcak, toprak çatlamış sular kurumuş, bir sıcak bir sıcak, dilim bir karış dışarıda, susuzluktan ölmüşüm. Üstüme kıpkızıl bir yalım dalgası yürümüş. Ben yalım dalgasının altında kalmışım, kavruluyorum. Dağlar taşlar, ovalar ekinler, kıpkızıl yalım dalgasının altında kalmışlar. Öküzler böğürüşüyor, keçiler koyunlar meleşiyor, aslanlar kükrüyor, kaplanlar aykırıyor, kurtlar uluyor. Dünya kıpkızıl bir kora kesmiş. Anavarza'dan Kozan altına, Misis'ten Akdeniz kıyısına, Payas'a, Payas'tan Tarsus'a, Gülek Boğazı'na. Gülek Boğazı'ndan Gavur Dağları'na kadar bir yalım dalgası uzanmış ovanın üstünden. Benim üstümden yıldırım gibi akıyor. Gökyüzü kızıl kora kesmiş, üstümden yıldırım gibi akıyor. Kıpkızıl gökyüzü, kıpkızıl yıldızlar, kıpkızıl bulutlar. Dağlar üstümden yıldırım gibi akıyor. Yalım dalgası aldı beni, bir güllük gülistanlığın ortasına indim. Susumdan ölüyorum. Burada bir su, bir insan yok mu? Önüme bir geyik düştü, aldı beni bir çamlığın içine götürdü. Orada da bir pınar kaynamıyor mu? İçi alabalıklı. Ağzımı oluğuna dayadım, kana kana içtim. Yaban gülü, püren, yarpuz kokusu dünyayı almamış mı? Bin bir çiçek ilkbahar yelinde ığralanmıyor mu? Dağlar kokudan, tattan nenlilenmiyor mu? Ovanın çiçeklerini yara yara, geyik önde, ben arkada, ova ağzına kadar bin bir kokunun, bin bir rengin cümbüşünde, üstümden bir püren kokusunun dalgası, yonca kokusunun, bir çam, bir gül, bir toprak kokusunun dalgası geçiyor. Ilık güneş yumuşacık çökmüş kokudan dalgalanan ovanın üstüne. Geyik önümde görkemli boynuzlarıyla yürüyormuş. Ben de onun arkasından nereye gidiyorum demeden gidiyormuşum. Gitmişiz, gitmişiz, kokudan, güneşten, sevinçten deli oluyormuşum. Gökten süzüle süzüle ta yücelerden bir yaprak düşüyormuş. Kırmızı, saydam, ışıktan koskocaman dürülüp açılan bir yaprak, damarları altın sarısı. Önümüzde bir ardıç ormanı, ardıç ormanını geyik yarıyor, öbür yana geçiyormuşuz. Orada önümüzde bir duru, bir dibine ışıklar çökmüş, bir dibi apaydınlık göl çıkıyormuş karşımıza.
Gümüş pırıltısında balıklar birbirlerinin arkasına tirkenmişler. Işığın içinden kayıyorlarmış. Önce geyik giriyormuş suya, ardından da ben. Gölü geyiğin tüyü benim ayaklarım ıslanmadan tozlu yoldan yürüyormuşçasına geçiyormuşuz. Sonra da kır bir küheylan geliyor, önümüze dikiliyor. Bir tuvana delikanlı atın başını tutmuş, bana bin diyormuş. Ben ata biniyormuşum ki, at kanat çıkarıp uçuyormuş. Önümüzdeki geyik de kanat çıkarıp uçuyormuş. Gelmişiz bir sırça sarayın önünde durmuşuz. Sırça sarayın has bahçesinde bin bir çeşit gül açmış. Altın arılar konuyormuş güllerin üstüne. Altın bülbüller şakıyormuş. Ben atın üstünde, başımda altın taç. Bir kız tutuyormuş elimden, beni attan indiriyormuş. Elimi tutup beni içeriye çekti kız, sırça saraya götürdü. Bir sofra açılmış ki bir alan büyüklüğünde sarayın içine. Sofranın başında da yüzlerce delikanlı. Hepsi uzun boylu, hepsi de yakışıklı. Beni görünce gürf diye ayağa kalkıyorlar. Dört bir yanımı çeviriyorlar. Hoş geldin Havva Hatun diyorlar. Dört yanımda halka olup bir oyun tutturuyorlar. Yemeğe oturuyoruz. Sofrada bir kuş sütü eksik. Biz yemek yerken bir ışık yumağına bürünmüş çırılçıplak bir kız geliyor. Benim yanıma oturuyormuş. Anadan doğma, ışığa sarılmış. Yemeği yiyor bitiriyormuşuz. Ortalık açılıyor, çırılçıplak, anadan doğma, ışıklara sarılmış kızlar çıkıyormuş ortaya. Bakıyormuşum, büyük, her yanı sırçadan bir odanın içindeymişim. Yatağa uzanmışım, uyumuşum. Düş görüyormuşum, cennetteymişim. Sabaha karşı uzun, çatal boynuzlu geyik gelmiş beni uyandırıyormuş. Düldül Dağı'nın tepesine çıkıyormuşum. Kuşlar yöremi alıyorlarmış. Binlerce binbir renkte boyda kaynaşan kuş. At beni alıyor geyikle önde kuşlarla birlikte düzlüğe indiriyormuş. At beni pamuk tarlasının içine düşürüyormuş. Sıcaktan karıncalar bile terliyormuş. Her yer sıcaktan yanıyor, tarlalar göğünüyormuş. Düldül Dağı'nın arkasına, ışıktan gölün yanına, sırça saraya geri götürün beni. Çıplak oğlanlara, çıplak kızlara, peri padişahının kızına, oğluna. Böyle konuşurken uyanıyormuşum.
Elindeki değneği usulca yere koydu. Gene gözlerini teker teker önce çocukların, sonra kadınların üstünde dolaştırdı.
O saraya ben ayıkken de girdim dedi, ayağa kalktı. O sarayın kapısından girince yüreğimin başına bir sevinç oturdu ki ne desem anlatamam. Kuş oldum, havaya uçtum. İçimde ne gam, ne kasvet, ne üzüntü, keder, hiçbir şey kalmadı. Ben cennete düştüm, sevinç içinde eridim. Öyle tat içindeydim ki hey Allah'ım diye bağırdım. Bana bu tadı bir göz açıp kapayıncaya kadar daha ver. Ömrümün bundan sonrasını elimden al.
Eğildi, işlemeli değneğini yerden aldı, gediğin mor kayalıklarına yürüdü. Mehmet'le Mustafa uzun uzun bakıştılar. Bir ceren bir çıngıraklı yılanı emziriyor Düldül Dağı'nın arkasında. Yılanlar sütü çok severler. Mustafa, Abbas Usta'ya gidelim mi? Gidelim diye sevindi Mehmet. Tam bu sırada da aşağıdaki dut ağacının doruğuna konmuş kuşun zilinin sesi geldi. Mustafa tabancasının üstüne elini koyup yokuştan aşağı koşmaya başladı. Onun kuşu vurmaya gittiğini anlayan Mehmet de arkasından koşup ona yetişti.
Dur Mustafa, dur, sana söyleyeceklerim var, dur.
Mustafa soluk soluğa durdu. Ya kaçarsa kuş?
Kaçmaz dedi Mehmet, beni dinle. O da soluk soluğa, sen ne yapıyorsun sen?
Hiçbir şey yapmıyorum.
Adam onun, o delinin kuşunu vurur mu? Sen aklını mı yitirdin?
O bu kuşu vurmak için can atmıyor mu? Onu öldürmek için bir yıldır şu kayalıklarda didik didik olmadı mı?
Bak Mustafa, beni dinle. O isteseydi o kuşu vuramaz mıydı? Vururdu ki, hem de nasıl? Bir parçasını bile bırakmazdı o öfkeyle.
Niye vurmadı öyleyse? Mehmet Mustafa'yı hiç böyle kaz kafalı görmemişti.
Bak Mustafa, babam bu kuştan daha umudunu kesmedi. Eğer sen onu öldürürsen o da seni iflah etmez.
Peki zil sesini duyunca, bu kuşu görünce çıldırıyor.
Sen bakma ona, o kuşuyla oynuyor.
Şimdi ben bu kuşu vurur da ölüsünü ona götürürsem baban ne yapar?
Ne yapacağını bilmem ama sana bir şey yapar. Seni ölünceye kadar bağışlamaz.
Gizli vursam da ölüsünü ırmağa atsam, ırmakta alsa götürse.
Senin vurduğunu bilir.
Kuşun konduğu ağacın altından geçtiler. Kuş kuyruğunu sallıyor, tırnaklarıyla başını kaşıyor, zillerini öttürüyordu. Mustafa yavaş yavaş kuşla Ali Çavuş macerasının gerçeğine varıyor, kuşu vurmadığına seviniyordu. Belki bu Ali Çavuş gibi kendi de vuramazdı. Hiç kimse de bu kuşu vuramazdı. Salman'ı kimsenin vuramadığı gibi.
Mustafa Mehmet'i kolundan tuttu, durdurdu. Sonra da ağacın dibine çekti. Sana bir şey soracağım.
Sor. Bir insan bir insanın gözüne bakarsa onun içinden ne geçtiğini, onun ne düşündüğünü anlayabilir mi?
Anlayamaz.
Sen benim içimden ne geçtiğini anlayabilir misin?
Ya sen benim içimden?
Her zaman değil ya, çoğu kez anlarım. Ya sen?
Ben de anlarım. Hani sen gidip de mağaraya saklandıydın ya, seni bütün köy 7'den 70'e aradılardı ya, işte seni orada kimse de bulamasaydı ya, sen mağaranın içinde donmuş kalmıştın ya, şimdiye kadar orada kalsaydın, o taş teknelerin içinden çıkan insan kemiklerine benzerdi kemiklerin ya. Ben bir düşündüm, senin gideceğin yeri hemen buldum. Bulmadın mı?
Buldun.
Neden ki dersen, ben senin içinden geçenleri bilirim.
Bilirsin. Şimdi bak, Abbas Usta bizim içimizden geçeni bilebilir mi?
Benim içimden geçeni bilemez.
Neden?
O benim ahbabım değildi ondan.
Benimkini bilir diye başını salladı Mustafa.
Bilir dedi Mehmet.
Öyleyse şimdi onun yanına gitmeyelim. Benim gözümden her şeyi anlar.
Anlar dedi Mehmet.
Öyleyse ben ne yapmalıyım biliyor musun? Çok çalışmalıyım. Ben başka bir ben olmalıyım ki o benim içimden geçeni hiç anlamasın.
Zor iş dedi Mehmet.
Geriye döndüler. Keklikleri evlerden alıp sütleyenin yanında buluştular. Mustafa babasının kanının doldurduğu çukura ilk olaraktan bakmadı. Babasının kanının sesini de hiç duymadı. Ayakları aldı onları mağaranın yanına götürdü. Çok çekirge vardı. İkisi iki yerden çekirge toplayıp kanatlarını yoldular, kekliklerini doyurdular. Biraz da temizlenmiş çekirgeyi kabak kafesin içine koydular. Artık keklikleri büyümüş, kabak kafese sığmıyorlardı. Buralarda da çubuk kafes yapacak kimse de yoktu ki. Mustafa da Mehmet de aklından geçeni söyleyemiyordu.
Haydi mağaraya gidelim dedi Mustafa. Girelim de bir çıngıraklı yılan daha öldüreyim.
Yazık dedi Mehmet. Kurşun sesinden yarasalar uyanacak.
Mustafa taşkala geçme adamla diye gücendi.
Darılma dedi Mehmet. İstersen haydi girelim.
Mağaranın kapısına kadar yürüdüler. Mustafa eşiğe gelince durdu, ileriye bir adım atamadı. Yüzü sarardı, dudakları muğardı. Sağına soluna birkaç sallandı, hemen geriye döndü.
Ne oldu Mustafa?
Başsız kediler diyebildi Mustafa. Başsız, gözsüz bana bakıyorlardı mağaranın içinden.
Bir taşın üstüne çöküverdi. Tepeden tırnağa ter içinde kalmış, kekliği de gelmiş omuzuna konmuş, saçlarını gagalıyordu. Burnuna kaya nanesiyle karışık bir kekik kokusu gelince azıcık kendisine geldi. Hemen ayağa fırladı, mağaranın kapısında zınk diye durdu. Eşiği atlayamıyordu. Durmasıyla geriye dönmesi bir oldu. Mehmet de birlikte koşuyordu. Geldiler, gene o taşın üstüne çöktüler. Keklikleri de uçarak onlarla birlikte mağaranın kapısına varıyor, geri dönüyorlardı. Mustafa bekliyor, soluklanıyor, birden ayağa fırlıyor, mağaranın kapısına varınca zınk diye duruyor, ardından da gene o hızla dönüyordu. Akşama kadar Mustafa ile Mehmet taştan mağaraya, mağaradan taşa öyle bir koştular ki ikisinde de ayakta duracak hal kalmadı. Mustafa allak bullak bir yüzle, bu sefer olmadı dedi. Mehmet'in hali onunkinden daha beterdi, o da olmadı dedi.
Bu mağaraya bir şey olmuş, geçen sefer nasıl girmiştik?
Bir şey olduğu besbelli dedi Mehmet. Ben senin yerinde olsam bir kere elinden canımı kurtardıktan sonra bir daha onun semtine bile uğramazdım.
Mustafa sustu. Keklikleri arkalarında aşağı yola indiler. Çinke taşlarının üstünde atların, eli kılıçlı kalkanlı adamların, ağlayan başörtülü kadınların, çıplak tombul bebeklerin kabartmalarını ikindi üstünün aydınlık gölgelerinde gördüler. Angıt kayasındaki yuvalarının önüne o bet sesli angıtlar birikmişler, taş gibi oldukları yerden kıpırdamadan duruyorlardı.
Bak Mehmet, sana bir şey söyleyeyim mi? Biz Abbas Usta'nın Hazreti Muhammed'ini çalmayacağız.
Neden? Ne oldu da?
Çalmayacağız.
Niye çalmayalım? Biz onu çalarsak bize kurşun geçmez değil mi?
Geçmez.
Bizi sel götürmez, su boğmaz, ateş yakmaz. Bu dünyada bize hiçbir yaratığın kötülüğü dokunamaz. Yılan da sokmaz, yarasa da kanımızı emmez.
Emmez dedi Mustafa.
Öyleyse niye çalmayacağız?
Çalmayacağız. Neden ki dersen Topal Abbas Usta benim kardeşliğim.
Mehmet kızdı, gözlerini belertti.
Ben de sana bir şey söyleyeyim mi?
Bin tane söyle diye bağırdı Mustafa.
Sen korkan birisin.
Ne olacak? Korkan birisiyim.
Mağaraya da korkundan girdin.
Ne olacak? Korkumdan girdim.
O yılanı öldürdün ya.
Öldürdüm.
Onun eşi şimdi seni arıyordur. Yılanlar var ya, onların eşlerini kim öldürmüşse arar, bulur, sokarlar.
Ne bilecek benim öldürdüğümü? Tabanca yalnız bende mi var? Ya Ali Çavuş'u sokarsa?
Ali Çavuş'u hiçbir zaman öldürmez.
Yılan bunu nereden bilir?
Onlar bilirler. Allah senin eşini öldürdüğünü yılana çoktan söylemiştir.
Ben de eşini öldürdüğüm gibi onu da öldürürüm.
Ya Salman? Söyle, ya Salman?
Ne olmuş Salman'a?
Duymadın mı?
Duymadım. Onun cebinde de bir tane peygamber tasvirli ceviz budağı varmış. Ona da budağı dağdaki o büyük hoca vermiş, duydun mu?
Duydum, ne olacak? Her gün de seni öldürmeye dağlardan aslan taşa kadar iniyor. Yanındaki eşkıyalar da yalvar yakar, her seferinde geri döndürüyorlarmış. Oğlum, ya peygamber budağını çalacağız ya da senin günlerin sayılı.
Mustafa kaşlarını çattı, yüzü asıldı, gözleri bulutlandı, perişanladı.
Yoruldum, şu taşın üstüne azıcık oturalım.
İnceden bir yel esiyor, uzayıp gitmiş, başları mavi, sarı pembe çiçeklerle taraklanmış çirişsiklerini, kayaların aralarında bitmiş kengerleri, gelincikleri, sarı çiçekleri ığralıyordu. Yan yana bağdaş kurup bellerini kayaya dayayıp oturdular. Keklikleri de geldi, kucaklarına tünedi.
Bir de ne var biliyor musun Mehmet? Abbas Usta'da bir çakı var ki, aman Allah! Öyle güzel ki, öyle hünerli ki, usta her bir ince işi onunla yapıyor. Ben o çakı için ölüyorum. O çakı benim olmazsa ölürüm. İstesem de onu, dünyayı da, tabancamı da versem, onu bana vermez.
Vermez dedi Mehmet. Ama nasıl çalacağız?
Basmaya çalacağız. Bir yolunu bulacağız ki.
Çalmayacağız.
Mehmet kızdı. Sen delirmişsin dedi. Bir dediğim bir dediğini tutmuyor.
Kalktı yürüdü. O kadar hızlı yürüyordu ki ne kekliği ne de Mustafa arkasından ulaşabiliyordu.
Dur Mehmet, dur, sana bir şey söyleyeceğim.
Mehmet durmadı, yürüyüşünü daha da hızlandırdı.
31. ayrımın sonu. Sayfa 357.